Ayrım 8, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 63. Lucian'ı oğlunun anlattıklarıyla böbürlendiğini belli edecek kadar şişinmişti. Giorgio ise kış ortasında kaputunu kaybetmiş insandı sanki. Üşüyormuş gibi büzülmüştü çünkü. Bereket versin, bu suskunluk sıkıcılığa dönüşmeden içeriye giren kapıcı başı şehzadenin onları beklediğini bildirdi. Önce Luciano ve Giorgio'ya şehzadenin huzurunda nasıl hareket edecekleri uzun uzun anlatıldı. Hatta bir iki prova da yapıldı. Onlar da heyecanlanmışlardı. Az önceki konuyu unutup can kulağıyla anlatılanları dinlediler. Süleyman gelenekleri çiğneyerek onları hünkâr sofasında kabul etti. Genç şehzade çenesine doğru hafifçe kıvrılan parlak kuzguni bıyıklarıyla başındaki kocaman sarığın ağırlığını taşıyamıyormuş gibi öne eğilen uzun boynuyla ve tıpkı babasınınkine benzeyen kırmızı ipek üzerine altın tellerle işlenmiş nakışların biraz da zırh görünümü verdiği kaftanıyla gerçekten muhteşemdi. Konukların hatırlarını sordu, dilediklerince Edirne'de kalabileceklerini söyledi ve bu arada İbrahim'i hayli övdü. İbrahim de el bağlayıp baş eğerek devletlu hünkârın lütuflarına mazhar olan becerilerinden çoğunu rahip Giorgio sayesinde kazandığını, Yunus balıklarının yardımıyla Luciano'nun kazadan nasıl kurtulduğunu anlattıktan sonra şimdi babasının Müslüman olmak istediğini ve şehzade ona Müslümanca at lütfederse bahtiyar olacaklarını söyleyip sustu. İbrahim'in yakınlarının yanında şımarmayıp bu denli saygılı davranmasından memnun kalan Süleyman da ''Babanın adını Hak Teâlâ işaret etmiş, şimdiden Geru ismi Yunus olsun. İnşallah padişahlık nasip olunca ona Epir beyliğini verelim ki oğlunun namı oralarda da yürüsün.'' diyerek gözdesini ödüllendirdi. Babasına beylik verildiğine göre kendisine neler verileceğini düşünen İbrahim, bu ihsana Luciano'dan çok sevindi ve hemen hazırlıklara başladı. İki gün sonra Luciano sünnet edilmiş ve artık Yunus diye anılmaya başlanmıştı. Giorgio ise Parga'ya döndükten uzun bir süre sonra Süleyman'ın tahta oturduğu yıl Epir beyliğine atadığı Yunus'un baskılarına direnemeyerek köy halkıyla birlikte Müslüman olacaktı. Sünnet yaraları iyileştikten sonra konuklar memleketlerine doğru yola çıkarlarken şehzade onlara birer top ipekli kumaşla birer gümüş işlemeli hilat hediye etti. İbrahim de Giorgio'nun eline bir kese altın sıkıştırarak ona olan minnet borcunu ödedi. İbrahim bir an onlarla birlikte Parga'ya gitmeye heveslendi. Ne var ki o ileride yaşamını biçimlendirecek olayları beklemeye mahkumdu. Üstelik mini minnacıklığından beri beynine pompalanan, ideleri destekleyen genetik özelliklerle donanımlı olduğunu ve yönetenler sınıfının ön saflarında bulunmak için yaratıldığına inanıyordu. Hatta şehzadenin geleceğini inşa etme misyonunu dahi tekelinde görüyordu. Babasıyla papazın Edirne'den ayrılışlarını izleyen ilk cuma günü hafif ishalini ağır gibi göstererek şehzade ile birlikte Muradiye camisindeki cuma namazına gitmeyişinin nedeni de bu inancıydı. Çünkü padişahın hekimlerinden Kazvinli Şah Muhammed ile dipnot Kazvin İran Safavilerinin Tebriz'den sonraki başkenti. Kazvinli Şah Muhammed ile temelini epeydir attığı dostluğu pekiştirmek istiyordu. Nitekim şehzadenin saltanat nasip olursa Kazvinli'yi başhekim yapacağım dediğini allayıp pullayarak ona söylediğinde oldum olası Hamzeoğlu İsa ve Osman Çelebi'ye karşı kin ve nefret hisleriyle dolu olan Kazvinli ileride bu hekimlerin canlarına okuyabileceğini hayal ederek İbrahim'e daha çok sokulmuştu. Namazdan sonra şehzade cuma alayıyla kenti dolaşırken cepheden zafername getiren ulakların gelişi ise İbrahim'e bir fırsat daha yarattı. Çünkü bu sayede heyetin en genci Celalzade Mustafa Çelebi ile uzun uzun konuşacak zamanı bulabilmişti. Dipnot: Celalzade Mustafa Çelebi 1494-1570. Tosyalı Kadı Celal'in oğlu, Selimname'nin yazarı, Kanuni devrinde nişancı. En akla gelmedik yerlerde Selim'in casusları olduğunu hissettiğinden zaten dikkatliydi ve Mustafa Çelebi'nin padişaha düşkünlüğünü ilk bakışta sezinlemişti. Bu yüzden onları iltifatlara boğdu. Can siperane gayretlerle konukları istirahat edecekleri yerlere yerleştirdi. Sonra iç avluya bakan kameriyeye kurularak Süleyman'ın dönüşünü bekledi. Nitekim tedbirli olmanın semeresini gördü. Orta kapıdan giren şehzadeye kapıcı başından önce yetişip ulakların kir toz içinde olduklarını, bu halde huzura kabul edilmeleri münasip görülmediğinden hepsini hamama gönderdiğini söyledi de adamların apar topar huzura getirilmelerini engelledi. Süleyman gözdesinin kendisiyle baş başa kalmak istediğini anladığından yanındakileri savıp onu şelaleli odaya götürdü. Orada iki dilsiz azmandan başkası kalmayınca İbrahim anlatmaya başladı. Makamı ve şanı Yüce Hakan, mutluluk dairesinin kutbu, muhterem babanın saadetli Selim Han canibinden gelen ulaklar zafername getirmişler. Bunların arasında Kadı Celal Efendi'nin oğlu Mustafa Çelebi, padişahın divan katiplerindenmiş. Bu kulunuz babanızı çok seviyor. Eğer mübarek padişah kutlu kelimelerle övülürse, hele Çelebi'ye biraz iltifat ihsan edilip, ileride divan katipliğinde reislik vaat edilirse, söylenenlerin yerine iletileceğine eminim. Şehzadenin ışıltılı gözlerle kendisini dinlediğini görünce böbürlenerek devam etti. Bir sözüm daha var. Has hekim Kazvinli Şah Muhammed babanızdan çok size yakın ve diğer hekimlerden Hamze oğlu İsa ile Osman Çelebi'ye garazı var. İleride başhekim olacağına inanırsa faydası dokunabilir. Birdenbire gözlerinin ışıltısı sönen Süleyman titreyerek ayağa kalktı. Tınısı gitmiş sesiyle, ''Sen dahi kuşkular taşırsın ha İbrahim!'' diye mırıldandıktan sonra tekrar yerine çöktü. Şehzadenin ımızganmasından ürken İbrahim, ''Sadece saltanat bahsinde tedbirli olmalı diye düşünürüm. Padişah yanında size bağlı bir hekimin bulunmasında zarar yok, fayda var.'' diye fısıldadı. Ardından bu konu açılmamış gibi Mustafa Çelebi ile konuştuklarını, onun hakkında edindiği bilgileri aktardı. Halep'ten gelenler huzura kabul edildiklerinde İbrahim keçesini sudan çıkarmış, Süleyman'ın zihnini bulandıran kuşkuları kovmayı başarmıştı. Diz çöküp etek öpen üç kulaktan yaşlı ve kıpık gözlü olanı beşmeden gömleğinin arasından çıkardığı zafernameyi bir dudağına bir alnına dokundururken o da yan gözle şehzadeyi süzüyordu. Dipnot beşme her çubuğu ayrı renkli olan yollu kumaş çeşidi. Babasının namesini tıpkı elçi gibi öperek açan Süleyman'ın her satırı dikkatle okuduğunu, ardından avuçlarını göğe açıp dua mırıldandığını görünce iyice rahatladı. ''Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ulu babam sayesinde bir muştuya daha nail olduk. Rabbim ondan razı olsun. Ama bizim için hakiki muştu babamızın sağlık haberidir.'' ''Padişah Hazretleri nasıldır, iyi midir?'' diyen şehzadenin sesi de ipek gibiydi. Elçi padişahın sağlıklı olduğunu anlattıkça ara sıra söze karışan Süleyman, ''Çok şükür, çok şükür.'' diyordu. Bu fasıl da bitince Mustafa Çelebi'ye döndü. ''Kadı Celal Efendi'nin oğlu Celalzade Mustafa Çelebi sen olmayasın.'' Mustafa Çelebi şaşkınlığını maskelemeye çalışarak öne çıktı. Başı eğik, elleri düğümlü. ''Deli sultanım.'' diye mırıldandı. Yerine iyice kurulan Süleyman, ''Baban katımızda pek makbuldür.'' diyerek onun gönlünü okşadı. ''Oğlunun dahi methü senasını duydukça sevinirdik. İmdi ayet-i kenefe götürenlerin akıbetini dilinden dinleyelim de belagatine şahit olalım.'' Celalzade Mustafa Çelebi orta yere gelip el bağladı. Bir iki yutkunduktan sonra nutkuna başladı. 25 Recep Pazar günü, dipnot, 25 Recep 922 miladi olarak 24 Ağustos 1516. Merci Dabık Ovası'nda Mısır Sultanı Kansu Gavri askerleriyle saflar bağlayıp, askerlerin hepsini tepeden tırnağa demire boğup, uğursuz orada hareket ve cümbüşte oldu. İki deniz gibi asker, iki fil niyetli derya karşılaştılar. Kılıçlar bağdan kurtulup düşman kıran mücahitlerin ellerinde dönmeye başladı. Topların akisleri gök kubbeye şamata, yeryüzüne velvele verip Çerkeslerin cesetlerini yere döktüler. Cengin tantanası öyle bir duruma geldi ki kan su sersem, ya Rabbi kazayı sav duasıyla meşgul hemen kaçmayı gözetir oldu. Ne kaçış! Birçok belaya girip Mısır sultanı iken gözüne dolan toz ve toprak oldu. Hayvanların nalları altında ezilerek ölüp can malını padişahın atının ayağının toprağına hibe etti. Ertesi gün sipahilerin ellerinde ne kadar Çerkez ve asker varsa hepsini bağlı olarak getirdiler. Sayıları 2000'den fazlaydı. Önce bunları kılıçlara yem ettiler. Ardından Mustafa Çelebi aralara beyitler monte ederek Mercidabık zaferini, ele geçirilen Mısır hazinesini o tumturaklı üslubuyla anlattı da anlattı. Süslü cümlelerden hoşlanan Süleyman, hakkındaki övgüler azmış bile. Günün birinde saltanat nasip olursa inşallah seni nişancımız olarak görürüz diyerek Mustafa Çelebi'yi pohpohladıktan sonra elçilere birer hilat, Çelebi'ye ise ayrıca bir kese altın bağışladı. Dipnot, nişancı, padişahın divan üyesi, hükümdarların tuğralarını çekmeye yetkili, divanda şer'i ve hukuki kanunları bağdaştırma konusunda fikrinden yararlanılan ahitname, beraatname, hüküm vesaire fermanların başına tuğra çeken kimse. Uzun Çarşılı'ya göre Dışişleri Bakanı. O akşam elçiler kendi aralarında şehzadenin cömertliğinden, kadir bilirliğinden bahsettiler ve devletin güvenli ellere kalacağı konusunda hemfikir olarak uykuya daldılar. Süleyman'a gelince, İbrahim'le tanıştığından bu yana belki de ilk kez geceyi tek başına geçirmek istedi. Gitti batıya bakan küçük verandadaki sedire uzandı. Korktuğundan utansa da korkuyordu. Babasının İran seferi sırasında tıpkı şimdiki gibi Edirne muhafızlığı yaptığı günleri anımsadı. Bir gün cepheden gelen haberciler Turnadağ zaferini müjdelemişlerdi ve habercilerden biri Yavuz Sultan Selim'in anne tarafından dedesi olan Dulgadır hükümdarı Alaüddevle'yi savaş alanında öldürdükten başka onun 4 oğluyla kardeşi Abdülrezzak'ı idam ettirdiğini, çocukların kesik başlarını babalarının aksakallı başıyla birlikte Mısır Sultanı'na zafer alameti olarak gönderdiğini anlatmıştı. O günlerde Edirne Medresesi'nden emekliliğini isteyen Visali Efendi, insanlar idealleriyle büyük olurlar ve kendisine büyük hedef seçen hükümdarlar önlerine çıkan her engeli ezip geçerler. Babasını, kardeşlerini, yeğenlerini hatta evlatlarını büyük ideali uğruna kurban eden muhterem pederin içinde de dayı nedir ki diyerek onu sakinleştirmişti. Oysa şimdi 2000'den çok Çerkesli askerin zafer meydanında kılıçtan geçirilmesini bir idealle açıklayacak kimse yoktu yanında. Ama bugünü üzgülü kılan neden başka olmalıydı. Kendi kendine yetmezlik duygusunun ezikliği, saltanat uğruna ödemek zorunda olduğu bedelin ağırlığı gibi. Yüreğine çöreklenen üzgünün nedenini tam tamına çözemese de kendisinden bir şeylerin eksildiğini hissediyordu. Ve yalnızlık ürkünç gelse de ona, düşünce alemine kimseyi sokmak istemiyordu, hatta kendisini bile. Başka şeyler düşünmeliydi, örneğin annesini. Ama neden durduk yerde Hafsa Sultan'ı anımsamıştı? Ona kol kanat geren, ufkunu açan birisine mi muhtaç olacaktı? Annesinin ardından Mahidevran'ı anımsayınca Edirne'ye yerleştiğinden beri hareme uğramadığını, kor yanaklı kaymak tenli oğlanlara da yanaşmadığını fark etti. Beyninin kuytularına üstlenen düşüncenin kendi etrafına koza örmesine fırsat bırakmak için oğlu Mustafa'yı düşünmeye çalıştı. Bu kez de başka bir ürküyle sırtı üşüdü. Acaba ileride tahtını elinden alacak bir canavar mı yetiştiriyordu? Yoksa Mustafa'nın doğumundan sonra soyunun devam edeceğini gören padişah, yetişkin oğlunun başına dert açacağını düşünerek bir yolunu bulup ondan kurtulmak mı isteyecekti? Beşikteki bebe ürpertici ilhamlara kaynak olduğuna göre Sultan Selim eli kılıç tutan oğlu için kim bilir ne planlar yapıyordu. İbrahim buna benzer şeyler sezinlediği için mi Kazvinli hekimi etkilemek istemişti? Ama gözdesinin rüyaları vardı. Onda şimdiye dek tanık olmadığı duygular uyandıran İbrahim'in rüyaları ve müneccimin kehaneti. Gün boyunca hemen her işinin rast gitmesini için için kutlayan İbrahim ise haberciler huzurdan ayrılır ayrılmaz şehzadenin 100 kantar yük taşımışçasına bitkin düşmesine anlam verememesine karşın alabildiğine keyifliydi. Dipnot, kantar, 56,5 kilograma eşdeğer ağırlık ölçüsü birimi. Sarayın bahçesinde avare avare dolaşırken iktidara gittikçe yaklaştığını hissediyor, bu duygu ona heyecanla karışık bir mutluluk aşılıyordu. İktidar gerçekten Pindus'un zirvesini yurt edinen ermiş bir kişinin dediği gibi bir şey miydi? Onu son gördüğü günü anımsamaya çalıştı. Babası artık hurdaya çıkması gereken Alamana'ya yeniden can vermek için var gücünü harcadığı sıralarda aylarca ona yardım etmekten bıkmış ve bir sabah atına atladığı gibi kendini dağlara vurmuştu. Öğleye doğru burnundan buhar fışkıran hayvanı soluklandırmak için ormanın başlangıcında durduğunda o pir kişi gökten inmişçesine karşısında bitivererek boynuna asılı torbasından çıkardı. Yemyeşil bir elmayla rengi boza çalan ekmeği ona uzatmıştı. Adamın giysisi her zaman tuhafına giderdi. 4 arşın uzunluğundaki beyaz bezin kat yerinde ancak kafa geçebilecek kadar delik açılıp kenarları özensizce dikilerek yapılmış buruşuk bir entari, beline gevşekçe sarıldıktan sonra uçları dizlerinin hayli altına inen soluk mavi kuşak ve kalınca iplerle çaprazlama boynuna asılmış şişkin 2 torba. Hatta sonraları onunkine benzer bir entari yapı vermiş ama gözlerini örtecek denli uzun kaşları ve bir karış uzunluğunda bukleli ak sakalları olmadıkça bu kıyafetin üstünde iğreti duracağını anlamıştı. O gün konuşulanların hepsini anımsayamıyordu. Ekmeği hayvana yedirince ihtiyarın gözleri ışıldamış, sonra ona pek çok şeyler anlatmıştı. Belleğinde kalan galiba iktidar üzerine söyledikleriydi. Şunu iyi bil demişti ona, gerçek iktidar kudretle kuvvetin ahenk içinde bütünleşmesidir. Kudretin kendini yenmek demek olduğunu bilen için kuvvete giden yol çetindir. Kendini yenenin başkalarını da yenerek kudretine kuvvet katması zordur. Çünkü bir anlamda kendi mezarını kazmak gibidir bu. Kuvvetsiz kudretin iktidarı hazindir. Bu durumdaki kişi yalnız kalmaya mahkumdur. Görür yapamaz, hisseder aciz kalır, sonunda ya iktidarını ya da iktidar uğruna kudretini yitirir. Bu ağır yenilgidir. O halde iktidarın kudretsiz kuvvetlilerde olmasını yadırgamamak gerekir. Böyle bir gücün herkese göre adaletten yoksunluğu ve kendine göre adalet sistemleri yaratması da doğaldır. Aslında kudrete kavuşmak için insan ömrü uzun sayılmaz. Bana sorarsan iktidarı kendi benliğinde kur. Kendini yenmenin mutluluğunu başka hiçbir şeyde bulamazsın ve bu çabalarının karşılığı olan mükemmel bir ödüldür. Günlerce etkisi altında kaldığı bu sözlere ama benim bir kaderim var diyerek itiraz edecek olmuş, ihtiyar ise o yumuşak sesiyle, tüm evrenin ve hepimizin ortak kaderi var. Öte yandan insan Tanrı'nın kalemidir dedikten sonra bir süre susmuş, sonra devam etmişti. Şimdi sana kafanı karıştıracak bir şey söyleyeyim. İnsan aynı zamanda irade sahibidir ve bu dünyada yapıp edeceklerinden kendisi sorumludur. Cennet ve cehennemin oluşu bu yüzdendir ve alın yazısı denen şey görüyorum ki senin bildiğinden farklıdır. Düşünürsen bulursun. Çünkü kapı çalmayı bilene açılır. Gerçekten de kafası karışmıştı. Kalemi tutacak el, ele hükmedecek zihin olmadıkça kalem neye yarardı ki? Gün batımından az önce Parga'ya döndüğünde rahip Giorgio'yu sıkıştırmış, ona kader nedir diye sormuştu. Ama rahibin yanıtı zihnini kaplayan sesi dağıtmaktan acizdi. Kader önceden bilmenin olanaklarıyla düzenlenmiş tanrısal yoldur. Bu yoldan çıkılmaz. Sonra uzun uzun yaratılışı, ilk suçu, kurtuluşu anlatmıştı ve bütün bunlar Yanko'nun genç dimağında karmaşık kavramlar yumağına dönüşmüştü. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 71.